Ayrım 24. Kadın Öykülerinde İstanbul. Sayfa 235. Beklemedeyim, gerginim. Akşam ezanı okunalı bir saat oluyor. Ben de yan aynalara ve dikiz aynasına bakıyorum. Sonra tekrar sağ aynadan başlıyorum. Arkamı kontrol ediyorum. Oto hırsızını ya da şu bizim anahtarcıyı beklerken insanlar akıyor. Her biri bana benziyor. Herkes bir halimin mükemmel canlandırması. Hem oturdum hem öteki bedenlerin içinde hareket halindeyim. Koştum hatta, akış hiç durmuyor. Otursam da zihnim koşanlarla gitti. Karanlık bastırdıkça bir silüete dönüştüm. Cinsiyetim de kaybolup gitti. Kim olduğum belli değil. Artık görülmüyorum. Kadın olduğumu seçkinleştirecek bir şey olmadan hiç yokmuşum gibi sürüyor akış. Geçit yapanları izliyorum sadece, televizyon şakası gibi. 10 yıl önceki halime benzeyen genç bir kadın bebek arabasını iterek hızla köşedeki markete doğru ilerleyerek beni heyecanlandırdı. Ergenlik oğlanları küfürlü sözlerle kızlardan konuşarak birbirlerine el kol hareketleri yaparak geçtiler. Arabanın sağ arka köşesinde bir çift sonu nereye varacağı belli olmayan bir tartışma içinde. Dikiz aynasından endişeyle izledim bir süre. Bir insan hakları örgütü yöneticisi olarak alacağım tutum çok önemli. Bu saatler tartışmak ve bozuşmak için çok uygun. Yorgun bedenlere eşlik eden bir ruh kıyameti kopar sanki. Kadın sesini kesmedi. Bu çağın illeti de bu bir görüşe göre. Kesmiyor kadın sesini. Kadınların da her konuda fikri var. Sonra kesti ama sustu. Son cümleyi adam söyledi, üste çıktı da şiddetin kenarından dönülerek evin yolu tutuldu. Ya da her nerenin yoluysa. İnternet kafenin önünde toplaşmış olan yeni yetmeler dağılıp gitti. Birazdan yıldız savaşlarına katılacaklarmış hissi veren diken diken jöleli saçlarına rağmen içlerindeki delikanlıyı tanıyordum. Onlar da beni tanırlar. Doğal korumalarım sayarım onları. Beni görünce küfürler kesilir, toparlanırlar sağ olsunlar. Aynadan baktığımda gözüme takılan her şey beni ürküttüğünden içimden bir şarkı söylemeye başlamıştım. Manasız bir şekilde onlarca defa "O daha 17, 17'ymiş" diye tekrarlıyordum. 30 yaşlarında hiç itimat telkin etmeyen, gözlerinde acımanın zerresi olmayan bir adam az önce kapanmış olan ayakkabı dükkanının kepengine yaslanmış dimdik bana bakıyordu. Caddede en güvenli şey sürekli akıp gitmek, nereye gittiği belli olmayan kalabalığa karışıp et ve giysi seline bulanmak. Durmak çok tehlikeli. Bir an tereddüt etmek canınıza mal olabilir. Adamın niyetini okumak lazım. Niyetleri okumak esastır. Burada yaşamanın özüdür. Adam yok, kayboldu. Hızla bütün aynalardan silindi. Şarkıyı hızlandırdım. 17, 17, 17. Işık ve gölge oyunları arasında adam var yok arası. Tam olarak burada oturmuş kimi bekliyorum? Artık harekete geçmenin zamanı. Yoldan geçecek her insana ihtiyacım var. Haykırdığımda dönüp bakacak insanlara. Usta görünüyor iki caddenin kesiştiği köşeden, yanında bizim çırak. Ustanın yüzü iyilik dolu. Kalbim duracak gibi bir sevinç. Adamın boynuna atılacağım. İki yana sallanarak huzurla yürüyüşü. Nihayet normal biri. Başında güven veren bir haliyle gülümsüyor. Bu vakitte hemen anahtar yapılamazmış. Düz kontak yapıp çalıştıralım, beni yollayalım şimdilikmiş. Mümkün olduğunca istop etmemeli, durmamaya çalışmalıymışım. Yola çıktığımda hava tamamen kararmıştı. Güzergahı çok kısa tutmalı ve ana caddelerden şaşmamalı bu durumda. Durmamak için neler yapıyorum, bu artık ayrı bir mevzu. Edirne kapıdan Fatih'e. Kırmızıda heyecanlı bir geçiş. El kol işaretlerinin, hakaretlerin biri bin para. Un kapanı. Sağ yol ayrılıyor. Eminönü sapağı. Boş ver. Un kapanı köprüsü. Eski TÜYAP. Pera sağımda. Burası hiç tekin değil. Bir çay içmeye çıkarım ara sıra yukarıya. Tarlabaşı. Ana caddeden şaşma. Durmak zorunda kaldım işte bak şimdi. Karanlık. Hiç ışık yanmayan, eski tip bir binanın üçüncü katında, tek kişinin zor sığacağı daracık balkonda bir kız silüeti. Caddeye bakıyor heykel gibi hareketsiz. Yan tarafta, biraz daha geniş gömülü balkonun dip tarafında, saçları dağınık bir orta yaş kadını, karşı birahanenin penceresindeki başka bir kadın silüetine bakıyor. Anne kız mı? İki kadın aynı evin iki ayrı balkonunda birbirlerinden habersiz besbelli. Bu görüntüye hayran kaldım. Akşamın bereketi. Kemiklerime kadar titretti beni bu unutulmaz görüntü. 100 çeşit açıklama hücum etti. Muhtemelen hiçbiri doğru değildi. Onları yeşil yanana kadar camın arkasından seyredebilirim. Südeis'in kasetini koydum bir elimle. Kabe'nin imamı. Bir dostumun hediyesi. Ayetlerden hiçbir şey anlamasam da sesten ve kelimelerin gücünden gözlerim doldu. Vakit hızla işliyor. Südeis'in sesi kıyamet anını görmüş gibi titreyince kadın ve kız söz birliği etmiş gibi içeri girip kayboldular. Tam olarak arabayı ne tarafa sürmem gerekir? Akşamın bu saatinde beni koruyacak ne var? Metanetimi korumam için gözümün görmesi ve görmemesi gereken şeyler var ya da görmemiş gibi yapmam gereken şeyler. Görmemiş gibi yapınca görmemiş de olursunuz bir süre sonra. Bunu yapamadım. İş için arabaları işaret eden bir travestiye gözümü dikip bakmışım. Gözümü alamamışım. Bir şey söyledi. Tanıyamadın mı diyerek üzerime gelecek gibi oldu. Öfkeliydi. Tanıdım sizi kardeşim bir yerlerden demeye kalmadan yol açıldı. Bu aramızdaki yolu kesti ama. O an kaybettik birbirimizi. Akşam dönüşlerim böyle. Hep hüzün. Bütün gün bir gösteri halinde olan ruhumun süngüsü düşüyor. Yüzümde. Şu kaliteli denilen hayatıma ve sahip olduğum nimetlere uygun düşmeyen nankörce duygular kaplıyor içimi. Taşın altındayız. Herkes biteviye bildiğini tekrarlıyor diye. Hep tekrarladığımız şeyle taş olacağız diye. Taşın altındaki son şeklimizi veriyoruz kendimize. Tek işimiz bu işte diye. Yavaşlayınca hemen bana doğru seyirten kucağında çocuk bir dilenci. Hiç durmamak zorundayım ama ben. Bunu bil. Göz gibi bakıyor kadın. Gözü hem suyun çağıldadığı yer hem yara. Böyle bir gözü vardı. Bu kadın gece vakti tam bir trans. Şehrin vecd hali. Eve sağ salim geldim. Bunu başardım. Asansördeki aynaya yaslandım. Asansörde muhakkak ayna olmalı. Giderken ve dönüşte bir bakmalı insan suretine. Her zamanki gibi kapıyı çalmadım. Kimse kalkmasın yerinden. Sonuçta baba değil anne geldi. Tören gerekmez. Hiç durmama stresinden tansiyonum düşmüş olabilir. Anahtarın dönmesiyle gözüme görünen şey insanların ters görüntüsü. Yüzler balon gibi uçuşuyor sanki. Gözlerimin optik işleyişinde bir aksama var. Girişteki çapraz aynada tuhaf suretler. Kızım kaşlarını almış küçücük yaşına bakmadan. Nasıl da asimetrik, komik, şefkati hak ediyor. Eşitlemeye çalıştıkça Adile naşite dönmüş yüzü. Büyümüş tamam, mesaj alındı. Bugün eve erken gelmiş Nazlı kocam. İçine düştüğü gazete haberleri kadar bile merak etmedi beni. Gecikmemi umursayan olmadı. Biricik oğlum hırçın ve asi. Uçmayı istiyor bizden en uzak olan yer neresiyse oraya. Şehrin onu yutmasını bekliyor heyecanla. Evdeki herkes bir tasarım harikası. Kesintisiz güç kaynaklarım. Yine de içimde büyük bir boşluk. İşte ben bu şımarıklığımla nasıl baş edebilirim? Selam millet dedim. Yemek yediniz mi diye sordum. Yemiş olmalarını dileyerek. Yemişler. Oley. Üzerimden büyük bir dağ kalktı. Şimdi bu haberin yarattığı sevinç patlamasıyla sadece kendim için küçük bir tepsi hazırlayıp televizyonun karşısına geçebilirim. Sonra çamaşır katlarım. Teker teker elimle kalıplarım çoğunu. Ütü sadece olmazsa olmazlar için. Her sabah kalkıp sadece yaşama mucizesini tekrarlasam. Bir süre böyle gitse hayat. Herkes beni kutlasa yine hayatta, yine ayaktasın diyerekten. Birden hepimizi bu salonda toplayan yaşam gerçekliğinden uzaklaştım. Hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı gibi hislerle doluydum. Evdeki insanların halleri, duruşları, kızımın incecik boynu, kocamın yüz çizgileri yabancılaştı. Televizyonun sesi kısık, bakan yok ama o akmaya devam ediyor. Oğlumun mutfağa gidişini hissettim. Bir kek aldı, onu ısırıyor. Bu tadı biliyorum. Ağzında şu an dağılmakta olan şey, dün gece karıştırdığım malzemeler, şimşek hızıyla. 4 yumurta, 1 su bardağı süt, 1 paket vanilya, yarım paket un kabartma tozu, 1 çay bardağı yağın, biraz ceviz ve kuru üzümle karıştırılması, cevizin ve üzümün karışıma sonradan ilavesi ama biraz tarçınla. Doğru yağlanmış kalıba, 170 derece, 30 dakika ısırabilirsiniz. Temizlik için öteki odaya geçtim. Yorgundum elbette ama yeni bir ruh vardı üzerimde, son gün ruhu. Sabah erken çıkacağım için hazır olsun ev kalanlara. Toz aldım şevkle gece vakti. Pencere pervazlarını sildim, ev hanımı komşularımın hayret ve kınama dolu bakışlarından sakınarak, durumu kollayarak. Çiçekleri suladım. Bir ağırlığı vardı her hareketimin. Sondan bir önceki anımı bulmaya çalışan bir ağırbaşlılık. Bağışıklık sistemimize saldırdığı için savaşılması gereken serbest radikal moleküller yeni düşmanlar olarak ilan edildiğinden beri onlarla savaşın önemli bir parçasıyım. Düşman kim, onu kim biliyor tam olarak? Bu şehir neyin üzerinde yüzüyor? Mutfağa gidip bir çay demlesem aklımız başımıza gelir mi? Anemon çiçeği siparişini verdi mi acaba elemanlar? Servisin arabanın orijinal anahtarından yaptırması kaç gün sürer? Genç banka müdürüne de köpek balığı karaciğeri yağını önersem mi? Perihan Hanım'a evhamlarını bastırmak için sarı kantarondan yapılma St. John's Wort hapı iyi gelir mi? Anahtarı kim almış olabilir? Düz kontak her seferinde işe yarar mı? Ben bu hayata sürgüt daha ne kadar dayanabilirim? Suzan Samancı, Mor Salkımların Hüznünde. Düşlerimi yok eden seslerin yumağında bir sarkacım, ağzımda acırak bir tat. Uyanan kentin uğultusu, mor salkımların gizemli kokusu. Panjur tirizlerinden sızan güneş, yabancı seslerde. Varlığımı garipsiyor, bedenimden kurtulmak istercesine yatağımda dönüp dururken ellerimi nereye koyacağımı bilemiyorum. Bütün sesleri içine çeken İstanbul, akışkan bir nehir, hercai menekşe, etnik bir espri. Belleğimin sert zemininde inci gibi dağılıyorum. Odaya dolan eflatuni koku özgürlüğümü anımsatırken, 11 yıl boyunca dost olduğum kesif nem kokusundan kurtulamıyor, uyku ile uyanıklık arasında bir düşünceden ötekine geçiyorum. Salı verildiğimde karşılamaya kimsecikler gelmemişti. Bacaklarım paslı makas, kollarım değnekti. Sırt çantamın kurtarıcılığına sığınıyor, kalabalığa karışıp gözüme kestirdiğim birini izlemeye çalışıyordum. Durakta soluklanıyor, tabelaları okuyor, adres ya da saat sorarken sözcükler boğazımda düğümleniyordu. Bankta oturan yaşlı adamın gözleri seyirdi, yabancı olduğun besbelli dedi. Tahliye gününü bildirmemekte bir işkence. Tahliye, hazırlan diye bağıran şopur ağızlı gardiyanın sesini duyduğumda suç işleyip ömür boyu kalma isteğim öylesine bir düşünce değildi. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya diye güldü arkadaşlar. Küfür gibi çarpan sayım, paslı demir kapı, damlayan musluk. Durakta ne kadar oturduğumu anımsamıyorum. Rüzgarın taşıdığı yabancılığın ötesinden gökdelenlere, büyük reklam panolarına dalıp gidiyordum. Telefonla konuşan telaşlı insanların adımlarına, uyumlu kollarına bakıyor, boğulur gibi oluyordum. İşte böyle yaka paça salıveriyorlar. Günü bildirilseydi ablam gelecekti. Otobüse binerken cebimdeki 20'liği uzatıp kaç para dedim. Şoförün pörtlek gözleri kaydı. Pe süphanallah, yer altında mı yaşıyorsunuz? Bilet bilet diye kafa salladı. Önde oturan kızıl saçlı kadın bende var diye ünledi. Yanına iliştim. Gözlüğünün üstünden bakıp taşradan geliyorsunuz galiba diye gülümsedi. Nereye gitsek kimliğimiz okunuyor sesimizden, yüzümüzden. Otobüsün homurtusunda, yüzü dövmeli gençlerin bakışlarında yoğunlaşırken, kristal parçacıklar gibi kopan sesler kafamın içinde dağılıyor, eski günlerin kuşları yüreğimde kanat çırpıyordu. Gözlerimi kapadım. Süslü faytonların lagar atları gözlerimin önünden geçiyor, uçaklar mavi sonsuzluğa dalış yapıyor. Toprak damlı evler, gökdelenler. Sarı ovada bir inek böğürüyor. Tepedeki ağacın dalları sarsılıyor. Gemideyim. Karşımda Kız Kulesi. Gözü rastlıklı firavunlar el sallıyor. Bana ait olanı yabancı haline getiren şiddetle beni aynı duruma zorlayanlar arasındaki bağlantıyı yüksek sesle dillendirdiğimin ayrımına vardığımda baston yutmuş gibi dikeldim. Arkamdakiler klinikten kaçmış diye kıkırdarken yanımdaki kadın dervişane gülümseyişle "Uyuyun, uyuyun" diye mırıldandı. Taksim'de indiğimde hangi yöne gideceğimi bilemedim. Öylesine durup bakınırken mendil satan kız çocuklar sakırga gibi yapışıverdi. Adlarını sordum. Rojda, Mizgin, Velat, Şilan. Biri güldü. "Abla, bunun adı Ajda'dır. Ajda" diye bağırdı. Akşam telaşı, uğuldayan koca karınlı İstanbul. Ürperdim. Bağımsızlığı özleyip geri adım atanların ruh haliyle telefon kulübesine yöneldim. Aldığım kartı kullanmakta zorlanınca sırada bekleyenlerden yardım istedim. "Ters takıyorsunuz" diye söylendi adam. Soluğum sıklaştı. "Alo" diyen ablama "Taksim'deyim" derken sesim çatallaştı, yutkundum. Çiçekçinin bitişiğindeki banka oturdum. Koca memeli, oynak kalçalı Roman kadınları ağız şamatası yapıyor, avlarını gözetleyen tilki gibi gözlerini kısarak sigara içiyorlardı. Yakası açılmadık küfürlerine gülümsüyor, ilk kez duyduğum sözcükler karanlıkta uçuşuyordu. Son görüşmemizde keyifsizdi ablam. "Neyin var?" demedim. Biliyordum. Sinan'la olan çatışması anlaşmazlığıydı. Oysa düzeni değiştirmek adına yola çıktığımızda nasıl da içten ve korumacıydı. Bir anma gecesinde tanışmıştık Sinan'la. Tok sesiyle Segergings'ten, Nazım'dan şiirler okumuştu. Ablamın eve geç gelmeye başlamasıyla kıyamet koptu. "Aklını başına topla" diyordu babam. "Önce okul, sonra koca." Gözaltına alınıp salıverildiğinde üstüne yürüdü. Sinan evimizin önünde dolanıyor, kibrit kutusuna bıraktığı notları balkona fırlatıyordu. O günden sonra Sinan'ın ailesiyle yaşamaya başladı ablam. Babam, "Evlatlıktan reddediyorum, senin gibi kızım yok" dedi. Annem, ablamı görebilmek için oturdukları mahalleyi alt üst ediyor, yaptığı yemeklerden gönderiyor, "Sakın baban görmesin" diye uyarıyordu. Ah, evlilik ve çocuk uğruna kendinden vazgeçen kadınlar. Lazer ışıklarıyla titreşen atmosferde gözüm kamaşıyor. Lüksün getirdiği ezici mesafeyi düşünürken ablam, "Ayten" diye seslendi. Kas katı kesildim, hıçkırıp sarıldı. Yüzümü boynuna gömdüm, annemin kokusuydu. Göz ucuyla ablama baktım. "Bu benim ablam mı?" dedim içimden. Kilo almış, saçları seyrelmiş, yüzü de vaktinden önce kırışmıştı. İçimi okurcasına, "Gereksiz biriyim" dedi. İstiklal Caddesi'nde yürürken ikide bir tökezliyor ve ne konuşacağını bilemiyordu. Işıklar, kalabalık ürkütücüydü. Gençler şakalaşıyor, dinledikleri müzik de ritmik bir şekilde yaylanıyorlardı. Ablam, Sinan'ın tekstil işinde oldukça başarılı olduğunu, yurt dışına açılım yaptığını söylerken "para insanı çok değiştiriyor" diye iç çekti. Roma mimarisiyle yapılmış binanın önünde durduk. Siyah beyaz filmlerdeki kareler bilincimin kapısını aralarken bir an farklı zamanda yaşıyormuş duygusuna kapılıverdim. Yüksek işlemeli tavan, kafesli asansör, mermer sütun ne çok şey söylüyordu. Ellerimi cebimde saklayıp parmaklarımın ucunda yükseldim. "Bina çok eski olmalı" dediğimde ablam gizli hoşnutluk taşıyan sesiyle 130 yıllık dedi. Koltuğa iliştim. Mutfaktan "duş alsaydın rahatlarsın" diye seslendi. Sıcak suyun altında gevşerken poseptik çukuru, tazikli suyu, şişman bitleri ve küvette yıkandığım anı düşündüm. Ablam okurken bir mimarın yanında da çalışıyordu. Çocuklarına bakmak için evlerinde kalmıştık bir gece. Böylesine güzel banyoyu ilk kez görüyordum. Yıkanırken ablamla nasıl da keyif çatmıştık. Sofrada çocukluğumuzdan, cezaevi günlerinden, askeri darbeden söz ederken sesimiz alçalıyordu. Hem uzak hem yakınlık aramızdaki ince susku bastırılmış acımız, öfkemiz de aslında. "Manzara güzel de" dedi. Nikotinden sararmış parmaklarına takıldı gözüm. Gülümseyip omuz çekti. "Zaten yaşamıyorum ki abla" dediğimde zembereği kırılmış saat gibi koyuverdi kendini. "Biliyor musun, en iyi yaşayan sensin. Kendi olamamak, çocuk uğruna biten bir ilişkiyi sürdürmek, ne ararsan var Sinan'da." Gözleri bir noktaya kaydı. Babam affetmedi, ölüm döşeğinde bile. İstanbul'da topluca göç eden yakınların perişan hallerini anlatırken kapı çalındı. Sinan'dı. Beni coşkuyla kucakladı. Ne çok değişmişti. Giyim kuşamı, kalın bedeniyle tam bir tüccardı. Küstahlığa varan rahatlığıyla, anlat bakalım derken içindeki düşmana sarılcasına içkiye yöneldi. Piyasa ideolojisi taşıyan yüzü genişlerken sömürge valisi edasıyla can sıkıcıydı. Onun gözünde yaşamı çalınmış bir zavallıydım. Profesyonel dönek dedim içimden. En iyisi sen git yak, yoksa büyük bir kavga çıkacak aramızda diye çıkıştığımda ablam ne olur yapma dercesine boynunu büktü. Sinan ağzına sığmayan diliyle saçmalıyordu. Onu harekete geçiren suçluluk duygusuydu biliyordum. Ablam yatağımın başucuna oturdu. İki çocukla beş parasız halimle nereye gideceksin? Ağzım dolu doluydu, kıyamadım. Rahat bırakın beni dedim. Seyirtti. Korkak, bilmem neyin nesi diye geveleyebildim. İstanbul'un binbir yüzlü gecesi içimde yankılanıyordu. Yalnızlığımın pencerede gezinen fısıltısını duyarken demir atmış gemiler fatihleri selamlamaya, kahramanlar yenildiğinde ağlamaya hazır gelinler gibi süzülüyorlardı. Sabah mutfaktan gelen seslerle uyandım. Öte yakada titreşen deniz umut taşıdı yüreğime. Gerindim. Arkadaşlarımı düşündüm. Tam bu anlar eğitim çalışması saatleriydi. Gülümsedi ablam. İyi ki Sinan gitti dedi. Gençler neredeler? Yüzlerini gören var mı? Geç gelip erkenden işe gidiyorlar dedi. Büyümüşler dedim. Benden teselli beklercesine biz de yaşlandık diye mırıldandı. Fotoğrafta gülümseyen yeğenlere baktım. Bunlar ekmeğin kaç lira olduğunu biliyorlar mı? Derin bir kuyudan seslenircesine nerede derken aklı sucuklu pastırmasındaydı. Ablama sesin yöresini kaybetmiş diyemedim. Aramızdaki uzaklığı anne şefkatiyle onarmaya çalışıyordu. Şundan da ye, alışveriş yapalım, hamam keyfine ne dersin? Sinan'ın yok oluşundan başlayıp onun zavallılığından çıkmayı düşünürken gıdısı inip kalkıyor, ye ye diyordu. Balkona çıktım. Ilık yel mor salkımların hüznünde oynaşıyordu. Kollarımın, bacaklarımın uyumsuzluğunu düşündüğümde derinimdeki korku kımıldadı. İçimdeki sese kulak verdim. Çantamı alıp dışarıya fırladım. Ablam, nereye, nereye dedi. Yokuşu çıktım. Daracık parke taşlı sokaklardaki yüzyıllık evlerden yayılan iyimserliği içime çektim. Bazı evlerden sabah türküleri duyuluyor, çiçeklerini sulayan famacı kadınlar şakalaşıyor, eşiklerde güneşlenen yaşlılar gelen geçeni yakınsayarak bakıyorlardı. Galata Köprüsü'ne geldiğimde adımlarım gevşedi, kollarım bacaklarım benim değildi. Köprünün korkuluğuna yaslandım. Özgürlüğe olan tutkum denizin mavisinde eridi. Memleketimin dağlarını, ovalarını düşündüğümde ürperdim. Kavşağa yürüdüm, taksi çevirdim, otogara dedim. 24. ayrımın sonu, sayfa 245.